Ayrım 14.
Sayıklıyordu. Ani bir dönüş yaptım. Hey ufaklık, koru beni. Yak önümde dans ediyor. Çekil kenara. Sonra haykırıyordu birden. Maşa, kov şu arıyı, seni sokacak. Çiçek kokuyor. Ne çok şebboy var. Ne ufaklık vardı ortada. Ne Maşa, ne de şebboy. Yalnız hastanenin bembeyaz duvarları ve rizanse ve gülümsemeye çalışan Natasha. Genç kadın Vasya'yı görür gibiydi. Bütün gece başucunda oturdu, Rizansev sabah öldü. Topçu ateşe Natasha'yı korkuttu. Günlük emri işitmemişti. Maria Nikolaevna seslendi. Orel'in anılması şerefine, bakın ne güzel. Gürültü küçük Vasya'yı uyandırmıştı. Ağlamaya, bağırmaya koyuldu. Natasha onu kucağına aldı. Vasya hemen sustu. Gerçekten çok güzeldi. Yeşil ve kırmızı fişekler gökyüzüne yükseliyor, sonra sönüyorlardı. Ama hep içlerinden biri, sanki bir kuyruklu yıldız, gecikiyor, sönmek istemiyordu. Natasha ellerini çırptı. Küçük Vasya gülüyordu. Sonra Natasha cepheyi düşündü. Oradaki fişekler böyle değil, toplar başka türlü gürlüyor. Yeşil bir fişek evleri aydınlatıyordu. Natasha, Rizansev'in çakmak çakmak gözlerini gördü. Bir yaylım ateş, bir fişek daha. Orel gelir anında. Ne kadar iyi. Natasha yüksek sesle tekrarlıyordu. Ne kadar iyi. Sonra ortalık yeniden karardı, sessizleşti. Sanki bütün bu gürültüden önce sessizlik bu kadar derin değildi. Gece daha aydınlıktı, daha zengindi. Natasha'nın yüreği sıkıştı. Bir daha mutlu olamayacaktı. Hemen kendine hakim oldu, komşusuna uğradı, büyük bir neşeyle. O kadar güzeldi ki küçük Vasya bile anladı dedi. Artık her şey çok daha hızlanacak Maria Nikolaevna. Göreceksiniz. Alınan bir tek Orel değil. Almanların artık tükendiğini gösteriyor bu. Pyotr Ivanoviç yakında dönecek. Bundan eminim. Ertesi sabah ilk işi Dmitri Alekseyeviç'e mektup yazmak oldu. Sevgili babacığım, şenlik biraz da senin adınaydı. Küçük Vasya'mla birlikte pencerenin önünde durmuş bakıyorduk. Çok çok güzeldi. Herkesin duygularını dile getiriyordu. İnsanın yüreği çarptığında kimse duymaz. Ama burada her şey birden herkes için söylendi. Babacığım, sonunda mutluluğa kavuştuk. Osip gülümsüyordu. Bembeyaz evler, kapkara geceler, Ukrayna dilinin garip çınlaması ve her gün biraz daha Kiev'e yaklaşmanın sevinci her şey artırıyordu neşesini. Almanlar saldırıyı geciktirmek için boşuna uğraşmaktaydılar. Arada bir öylesine aceleyle kaçıyorlardı ki evleri yakıp insanları öldürecek zaman bulamıyorlardı. Askerler cap canlı, tatlı ve alaycı bakışlı genç kızlar, askerlere içki, krema, helvacı kabağı sunan konuksever kadınlarla dolu köylere rastlıyorlardı. Kadınlar o güne dek küstahlığından yanlarına varılmayan Almanların birden içlerini çekmeye, Tanrı'ya yakarmaya başladıklarını anlatıyorlardı. Ufacık tefecik yaşlı bir kadın geçen tankları, topları, kamyonları haç çıkararak kutsuyordu. Sabahtan beri buradayım. Geçiyorlar, geçiyorlar, bir türlü arkası gelmiyor. Bir de Rus askeri kalmadı diyordu Almanlar. Dünün işbirlikçileri kendilerini partizan diye tanıtıyorlardı. Gerçek partizanlar ormanlardan çıkıyorlardı. Onları gördüğünde Osip'in gözleri mutlulukla doluyordu. Derken büyük bir çölle karşılaştılar. Almanlar her şeyi yakıyorlardı. Geceleri alev alev yanan köyler göz alabildiğine uzanıyordu. Tarlalarda Almanların öldürdüğü inekler davul gibi şişmiş karınlarıyla yatıyorlardı. Yanan köylerde oturanlar tek tük geri dönüyorlardı. Kadınlar anlatıyorlardı. Bu aşağılık Almanların gitmeye hazırlandıklarını görünce kenevir tarlalarına gizlendik. Osip bir köyün mezarlığında oturan yaşlı bir adam gördü. Almanlar her şeyi yakıp yıkmış, köy halkını götürmüşlerdi. Kalan yalnız bu yaşlı adamdı. Göz kapaklarının ağırlığıyla kapanan gözleri artık dünyayı görmek istemiyordu. Başka bir köyde Osip kesilmiş elma ağaçlarına rastladı. Kararmayan yapraklar titriyordu daha. Bal mumundan meyveleri andıran iri elmalar sanki Ağustos güneşinde iyice olgunlaşmaktaydı. Düzenli kesilmiş olan bu ağaçların görünüşü yıkıntılardan da beterdi. Kızgınlıktan gözü dönen Osip başını çevirdi. Yaralı çavuş Selinski hastaneye gitmek istemiyordu bir türlü. Şu herifleri biraz daha avlamayı çok istiyorum diyordu durmadan. Hepsi de Almanları avlamak için yaşıyorlardı. Yorgunluk ve kuşku artık unutulmuştu. Büyük bir neşe, kızgınlık ve sabırsızlık ateşinin etkisindeydiler. Almanların Desna'da tutunmaya çalışacakları sanılıyordu. Geniş bir ırmaktı Desna. Sağ kıyısı da Sarp'tı. Almanların bildirilerinde sık sık sözünü ettikleri Medvedev ordu karargahına atanmıştı. O günden beri alaya Osip kumanda ediyordu. Irmağı hangi noktadan daha iyi zorlayabileceklerini görüşmek üzere Minayif'in taburuna uğradı. Uzun araştırmalardan sonra bir yer seçildi. Dimdik suya inen sağ kıyının bir noktasında incecik kumla kaplı bir şerit vardı. Buraya bir köprü başı kurulacaktı. İstihkamcılar telefon direklerini, kalasları sürüklüyor, aceleyle çivileyip sal yapıyorlardı. Desna öylesine çabuk geçildi ki Almanlar şaşkına döndüler. Savaş çok kısa sürdü. Minayev bir sıraya çökmüştü. Ayaklarının altında Desna, çevresinde de Çernigov yıkıntıları uzanıyordu. Almanlar kenti daha 41 yılında yıkmışlardı. Otlar, çiçekler ve çalılarla kaplı taşlar yüzyıllar öncesinden kalmış gibiydi. Roma. Sağda solda görülen paslanmış tabelalar bu kentin kısa bir süre önce var olduğunu gösteriyordu. Şurada bir kitaplık, az ileride bir manav dükkanı. Hava sıcaktı. Sonbahar başlangıcının sıcaklığı kaplamıştı her yanı. Kestanelerin yaprakları altın sarısıydı. Minayev gülümsüyordu. Ardınızda kalmasa Desna ırmağına bakmak çok daha zevklidir. Ukrayna'yı ilk kez görüyordu. Görüntü, renklerin güzelliği ve çevrenin kusursuzluğuyla kuzey insanına yabancıydı. Başını döndürmüştü. Sonra Minayev geniş, ağaçlıklı bir caddeyi izledi. Olga'yı gördü. Tek başına oturmuş, hayranlıkla seyrediyordu görüntüyü. Takılmak istedi, söyleyecek söz bulamadı. Amma garip diye düşündü. Maskaraların önde geleni sayıyorlar beni. Daha dün Osip benim için ordunun Çedrin'i dedi. Oysa Olga'yı görür görmez bizim Çedrin buzağıya dönüşüyor. Genç kadının yanına çöktü, yerden aldığı bir çöple kumda çizgiler çizmeye koyuldu. Mendiliyle yüzünü kuruladı. Ne güzel değil mi diye sordu. Olga evet dedi ve tetikte bekledi. Yüzbaşı da benimle alay mı ediyor ne? Hepsi Minayev'ten biraz korkarlardı. Dili çok keskindi. Olga herkesten daha fazla çekiniyordu yüzbaşıdan. Çünkü kendi kendine de itiraf ettiği gibi çok hoşuna gidiyordu. Olga 19 yaşındayken sırasıyla önce tarih öğretmenine, ardından Vakhtangov tiyatrosu oyuncularından birine, kabak kafalı bir öğrenciye aşık olmuş ya da aşık olduğunu sanmıştı. Hatıra defterine işte sabırsızlıkla beklediğim adam ya da bütün gece Valya ile dans etti. Çok onurlu olduğumdan onu hiç bağışlamayacağım yazardı. Bir ay sonra da aynı sayfanın kenarına şunları eklerdi. Bütün hepsi çocukluk, geçici bir eğilim, başka bir şey değil. Evet, savaştan önce gerçek aşkı tatmak için aranmış durmuştu. Kitaplarda görüldüğü kadarıyla aşk yüce ve gizemli bir şey değil miydi? Cephede hayale kapılacak vakit yoktu. Aşk konusundaki yüksek düşünceleri nasıl da sarsılıyordu. Telefoncu Liuda az önce binbaşı Koşkarev, ardından da Teğmen Nesterov'la kırıştırmıştı. Yüzbaşı Zolotukin'de hemşire Abramtseva ile yaşıyordu. Karısının Yaroslav'da yaşadığını, savaştan sonra buluşacaklarını, hemşirenin cephe yoldaşı olduğunu söylüyordu hep. Bu bir aylık ya da bir yıllık esteri çok kötü alaya alırlardı. Olga'nın annesi bir mektubunda Kovrigin'in karısının kendine yeni bir koca bulduğunu yazmıştı. Öbürü ölebilir. Oysa bu cephe gerisinde çok da iyi bir işi var. Yaptıkları ne kadar iğrençti. Aşk buysa aşksız yaşamak çok daha iyiydi. Yüzbaşı Minayev'in iyi yanı kadınlara fazla aldırış etmemesi. Aklı başında biri. Binbaşı Alpert alayın en kültürlü adamı diyordu onun için. Kötü yanı yaptığı ağır şakalar. Öyle ki kurbanı uzun süre kendine gelemez. Oysa yüzbaşı bir dakika sonra unutur söylediğini. Minayev Olga'ya kendini sevdirdiğinin farkında bile değildi. Yanına oturmuş ne yapacağını bilmez halde susuyordu. Bir yumurcak, süslü cümlelerle konuşan biri olmadığını söylemek isterdi ama söze nasıl başlayacağını kestiremiyordu. Aklına bir takım hikayeler, fıkralar, Lermontov ve Heine'nin dizeleri geliyordu ama bütün bunlar değildi söylemek istediği. Kaç kere bir siperde ya da zırhlı koruganda yalnız kalmışlardı. Minaev çok duygulu sözler etmek istiyor ama cesaret edemiyordu. Ordunun Chedrin'i utangaçtı. Her şeyi şakaya boğuyorsa biraz da duygularını gizlemek içindi bu. Ama birden belki Desna'yı geçtiklerinden, belki de görüntünün güzelliğinden ötürü gerek Olga ve gerekse kendisi için beklenmedik şeyleri ağzından kaçırıverdi. Biliyor musun Olga, savaş sonunda sağ kalır ve siz de herhangi bir sakınca görmezseniz evleniriz ha? Olga kıpkırmızı oldu. Yüzbaşı duygularını keşfetmiş, kendisiyle alay etmeye kalkışmıştı işte. Doğruldu. Yüzbaşım, izin verirseniz gideyim dedi. Minaev daha sonra kendi kendine söylendi durdu. Ahmak, kabul edeceğini nereden çıkardın? Onun gibi yiğit bir kızın en azından 10 tane hayranı vardır. Ya ben kimim? Burada tabur içinde önemli bir kişi sayılabilirim. Ama savaş bittiğinde yoldaş Minaev, milli eğitimde görevli biri ya da taşradaki eğlence sitelerinden birinde eğitmen olacak. Hem sonra koca bir burnum var. Dans etmeyi de hiç mi hiç bilmiyorum. Onu kırdım, açıkça belli. Aptalca sözler söyledim. Savaş bittiğinde sinemaya gidelim ha der gibi. Yazık. Onun gibi birini hiç bulamam. Süreyle genç kız var ama insan ömür boyu bekler de teki hoşuna gitmez. Neyse, gelelim günlük işlere. Şimdi bir an önce Berlin'e varmaktan başka derdimiz olmamalı. Ancak daha sonra bekarlığın erdemleri konusundaki karamsar düşüncelere kendimi bırakabilirim. Minaev kendi kendini gülünç düşürmeye çalışıyordu ama keyfi yoktu. Birden Chenigov ona daha da kasvetli, yıkıntıların görüntüsü daha da acı geldi. Ah, alçak herifler, bir tek kente acımadılar. İntikam diye haykırıyoruz yazılarımızda. Sanki bir Alman kentinin alevler içinde kalması acılarımızı dindirecekmiş gibi. Bir hafta sonra bir kulübede oturmuş gazete okuyordu. Olga telefonun başındaydı. O tatsız olaydan bu yana ilk kez yalnız kalıyorlardı. Çok gülünç dedi Minaev. Almanlar Mussolini'yi kaçırmışlar. İtalya'yı elden kaçırdılar. Hiç olmazsa Duce'yi tutmak istiyorlar. Sonra birden değişen sesiyle sordu. Olga, açık söyleyin, bana kızdınız mı? Olga kızardı. Hemen de belli olurdu kızardığı. Yalan söylemeyi beceremezsin diye takılırlardı hep okulda. Sinirlenir, şöyle derdi. Yalan söylemiyorum. Tenimin rengi böyle. Dışarı fırlamamak için kendini güç tuttu. Minaev gözlerini üzerinden ayırmıyordu. Sonunda Olga mırıldandı. Neden bana takılıyorsunuz? Minaev yerinden kalkıp yanına geldi. Size takıldığım yok Olga. Mutluluk isteği kışkırtıyor beni. Sonradan bu işin nasıl olduğunu bir türlü hatırlayamadılar. Sözde Minaev Olga'nın elini okşamıştı. Ya da heyecanını gizlemek için Olga başını Minaev'in omuzuna koymuştu. Savaş bitince beni bırakırsınız dedi genç kız birden. Bakın bana Olga, hiç herhangi birini bırakıp gidecek adamlara benziyor muyum? Benim gibileri bırakırlar hep. Ama biz başkaları gibi olmayacağız. Bırakmayacağız birbirimizi. Bir kere duygularımız ortada, gayet açık. Sonra bütün bir yıl birlikte savaştık. Belki daha da sürecek. Senli benli konuşabilir. Hitler kaput demesini bekleyebiliriz sanıyorum. Minaev karargaha Osip'in yanına gidiyordu. Şaşkındı. Evleneceğini söylemeli mi yoksa gizlemeli miydi? Osip heyecanlıydı. Ordumuzu Ukrayna cephesine naklediyorlar. Düşünebiliyor musunuz bunun ne demek olduğunu? Kiev üzerine yürüyeceğiz işte. Şu sıra Pakul Paseka'ya doğru ilerliyoruz. Ardından Dinyeper. Dönemeci açtığımız belli. Almanların keyfi kaçtı. Bizimkiler de tersine keyiflendiler. Acelem var diyordu bugün askerlerin biri. Niye acele ediyorsun diye sordum. Bir an önce bu iş bitsin istiyorum demez mi? Almanlar kışı Dinyeper üzerinde geçireceklerini sanıyorlar. Pek fırsat vermeyecekmişiz gibi geliyor bana. Bu işin sonu belli oldu. Öyle dedi Minaev. Sana çok daha başka alanda bu işin sonuna geldiğimizin kanıtını göstereceğim. Evleniyorum. İnanmadın mı? Bundan daha doğru bir şey olamaz. Evleneceğim kızı da tanıyorsun. Olga. Osip şaşırmış. Bir türlü kafasını toplayamıyordu. Evet, bir Olga var. Ufak tefek, kızıl saçlı bir kız. Ama o kız nerede? Evlenmek nerede? Sanki Minaev Osip'in kafasından geçenleri anlamıştı. Az önce söylediklerim bundan iyi doğrulanamaz. Geçen yıl o uğursuz tepenin üzerindeyken böyle bir şey aklıma gelebilir miydi? O zaman biri gelecek yıl evlenmek için resmen başvuracağımı söylese matrağı alırdım. Evlenmekten çok cenaze törenini düşünüyordum. Bir dönemeçte olduğumuzu söylemedin mi? Ne diyorsun seçtiğim kıza? Çok iyi, ciddi bir görünüşü var. Yine de şaşırttın beni. Herkesi alaya alır, kimsen olmadığını söylerdin. Derken birden güm. Desna ile Dinyeper arasında, romanlardaki gibi. Minaev gittikten sonra Osip ilk kez savaşın biteceğini düşündü. Kiev'e dönecek, annesi, Raya, Ala geri geleceklerdi. Belki annem ölmüştür. Annemin nasıl olduğunu sorduğumda Raya susuyor. Herhalde çok güçlük çekti. Yenilgi, yabancı yerlerde yaşamak, 64 yaş az değil. Birden Raya'nın cephede olabileceğini düşünen Osip korktu. O güne dek hiç şaşırmamıştı bu işe. Ama şimdi korkarak düşünüyordu. Ben savaşıyorum, anladık. Ama Raya neden savaşıyor? Basit bir mutluluk da aradığı. Savaş bittiğinde karısını, evini bulmak istiyordu. Aksi halde savaş çok güç gelecekti Osip'e. Belki Minaev'in sözleri aklını karıştırmıştı. Kadın, aile havası, okşamalar, savaşın dünyasına da girmişti artık. Ya da Kiev'in yakınlığıydı yüreğindeki yarayı kanıtan. Ordu komutanı önceki gün pek fazla uzamaz bu iş demişti. Evet, Kiev iki adım ötedeydi. Biraz daha kuzeyden, Çernobil'den geçiyoruz tabii. Yine de iki adım ötemizde sayılır. Parmaklarını pergel gibi kullanıp harita üzerine ölçtü. Yüreği yatışmıyordu bir türlü. Her şey doğduğu kenti hatırlatıyordu ona. Ağaçlar, insanların konuşması, yıldızlar. Raya ile birlikte tırmandığı dik yokuş gözünün önüne geliyordu. Birlikte eskisi gibi parkta dolaşabilirler miydi acaba? Raya uzun kirpiklerini kırpıştırıyordu. İyi ama diyordu. Şimdi Yaşchenko'dan bana ne? Seni nasıl sevdiğimi onu anlatabilir miyim? Bir şey anlamıyorsun. Doğruydu Raya'nın söyledikleri. O sıra pek bir şeyin farkında değildi. Her şey sanki bir plan gereğince yürüyordu. Aslında sandığından çok daha karışıktı her şey. Stalingrad önlerinde geçirdikleri 3 ayda 30 yıllık hayatından çok daha fazlasını yaşamıştı. Raya'ya bir şey olmasa, hiç ayrılmayacağız artık. Böyle bir deneyden sonra kişiler bir gün bile ayrılamazlar birbirinden. Minaev oturmuş, başı omuzuna eğik yazıyordu. Sevgili minik anacığım, beni kutlayabilirsin. 8 günde tam 100 kilometre ilerledik. Demek Almanlar da bizim kadar yol gitmişler ama onların kutlanacak yanları kalmadı. Dün yakaladıklarımızdan birine gelecek hakkında ne düşündüğünü sordum. Tabanlarının su toplamasından düşünemediğini söyledi. Bana gelince, geleceği düşünmekle kalmıyorum, evlendim bile. Basit bir cephe macerası sanma. Olga, yeryüzünde rastlamak fırsatını bulduğum genç kızların en ciddisi. Bir üniversite öğretim üyesi neredeyse, tezi ve gözlükleri eksik. Liseyi bitirmiş, pedagoji enstitüsüne girmek üzereyken kaderin ve Hitler'in oyunuyla telefoncu olmuş. Herhalde hoşuna gidecek çünkü herkes onu çok seviyor. Sonra daha bugün tıpkı senin gibi neşeli görünmeye çalıştığımı söyledi. Sevgili anacığım, yakında birlikte seni görmeye geleceğiz. Mussolini gibi Hitler'i de kaçırmamaları için elimden geleni yapacağım. En kötü halde onu öldürmek zorunda kalırız. Anacığım, yakında Budala Mitya'nı ve kendisine benzeyen karısını bekle. Dışarı çıktı, yaşlı bir köylüye sordu. Pakula daha ne kadar var? İhtiyarın yanında sevimli bir tankçı duruyordu. Hadrola geçti, elini kasketine götürdü ve hiç gülmeden "Yüzbaşım" dedi. Dedeyle birlikte Berlin'e kaç kilometre kaldığını hesaplıyorduk biz de. Ders yılı 8 Eylül günü bir hafta gecikmeyle başladı. Müdür Stechenko bir konuşma yaptı. Bugün Avrupa kültürüne ortağız biz de. Şanlı Alman orduları tarafından ekilen eğitim tarlalarında görev alacak çiftçiler yetiştirip Führer'in güvenine layık olduğumuzu kanıtlamaya çalışacağım. Konuşmasını önceden yazılı olarak hazırlamıştı. Yine de heyecandan kekeledi, durdu. Okuldan çıkarken Tanrı'ya şükür bu işte bitti diye söylendi. Köşe başında dişçi Levşin çıktı karşısına. Olup bitenlerden haberiniz var mı? Kimseye söylememeniz şartıyla anlatıyorum size. Haberi istasyon komutanından aldım. Kenti boşaltmaya başlamışlar. Stechenko'nun bütün rahatı kaçtı. Sanki boğazını sıkıyorlardı. Tükürüğünü yutamıyor, soluk alamıyordu. Belki 10. kez bildiriye göz gezdirdi. Savaş iki yanda da akıl almaz bir şiddete döküldü. Asker ve malzeme üstünlüğüne rağmen Sovyetler Alman cephesini hiçbir yerden yarmayı başaramadılar. Savaşa girmemek için bir takım manevraların yapıldığı yerlerde harekat büyük bir düzen içerisinde başarıldı ve bütün önemli hedeflerin yok edilmesi unutulmadı. Moritz Havzası'ndaki madenler uçurulduktan sonra planlara uygun olarak ordumuz tarafından terk edildi. Binbaşı Keith komutasındaki 70. Topçu Alayı'nın 3. taburu özellikle yararlılık gösterdi. İşler kötü gittiği zaman hep bunlar yazılır. Almanların yenilmekte oldukları açıkça belli. Dün Yushchenko, Bolşeviklerin Konotop'a vardıklarını söyledi. Ona inanmadım ama Almanlar kenti boşaltmaya başladıklarına göre doğruymuş söyledikleri. Kızıllar belki Bakmaç'a gelmişlerdir, kim bilir. Binbaşı Keith numarasını yaptı. Hem tüyecek hem de nişan alacak. Ya ben ne olacağım? Başvuracak kimsem de yok. Kimi Gestapo'ya gidip ortalığı karıştırdığımı söyleyecek. Ötekiler kızılları bekliyorlar. Bir şey olduğu yok. Kalın burada diyecekler. Sonra da beni ele verecekler. Antonina da yok artık. Antonina Petrovna Mayıs'ta ölmüştü. Sabah kahvaltıyı hazırlamış, kocasının bez ceketini ütülemişti. Her zamanki gibi Valya'yı göremeyeceğini düşünüp içini çekiyordu. Sonra sedire uzandı, kocasına "Alexey, bana bir bardak su ver" dedi. Kalbim ağrıyor. Kocası suyu getirdiğinde Antonina Petrovna kendinden geçmişti. Acıdan ölmemişti. Antonina'nın kalbi hastaydı. Yine de kocası kendi kendini yiyip bitirdiğini söylüyordu. Bu adı batasıca kavga, Stechenko içinden böyle diyordu savaşa, olmasa daha 20 yıl yaşardı. Stechenko karısına hoşgörüyle davranmıştı hep. Siyasetten bir şey anlayabilir miydi hiç? Şimdi düşünüyordu. Antonina haklıymış. Almanlar beni aldattılar. Bolşevikleri hiç sevmemişti. Ama karısından başkası bunu bilmezdi. Kızı Valya'nın önünde bile ağzından bir şey kaçırmazdı. En fazla Mayakovski'nin şiirleriyle ya da Osip'in konuşmasıyla alay etmişti. Tabii Antonina Petrovna kocasının Sovyet rejimi konusundaki düşüncelerini biliyor, o da yapılan yeniliklerden hoşlanmıyordu. Nasıl olmuştu da 30 yıllık ortak hayatın sonuna doğru bu karı koca en çok anlaşmaları gerektiği sıra birbirinden kopmuşlardı? Bütün her şey savaşın ilk haftalarında başlamıştı. Antonina Petrovna kentten çıkıp Valya'nın yanına gitmek istiyordu. Stechenko bağırıyordu durmadan. Sürünecek miyiz? Yağma yok. Bolşevikler tüyebilir, onların hesabı tamam. Ama bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok. Antonina Petrovna diretiyordu. Böyle bir zamanda Valya ile beraber olmalıyız. Kocası da şu cevabı veriyordu. Saçma sapan şeyler bunlar. Kış olmadan savaş bitecek.